Düşüngeç. ...27 yaşına geldim. Bundan 10 sene önce bu hale geleceğimi mümkün değil tahmin edemezdim. 17 yaşımda da her gün bir şeyler üretmek derdim vardı. Kafam neredeyse hiçbir şeye basmıyordu. Hala daha birçok şeye basmıyor ama o zamana göre bir şeyler üretirken en azından finalde neye benzemesini istediğimi iyi biliyorum. Yani demek istediğim, yaptığım herhangi bir konuda bir proje ise bu projenin final halini hayal edebiliyorum, hedefliyorum. İsteklerim en azından biraz daha oturmuş durumda. Ama bu da şuna yol açıyor. Bu 10 sene benim yaratıcılığımdan bir hayli götürmüş durumda. Çünkü ben ne kadar yapmaya çalıştığım konuya hakim olursam üretkenliğim de o boyutta azalmaya başlıyor. Çünkü insan yapabileceği hataların farkına varıyor. Mesela bu podcast'te bile insanların yaptığını duyduğum bir sürü hata olabilir. İşte arkadan yersiz dikkat dağıtıcı gelen sesler, bir konunun olması gerektiğinden çok daha uzun bir şekilde uzatılması, olması gerektiğinden çok daha fazla uzatılması, podcast'i yapan kişinin aksan bozukluğu, ses dengesi gibi dikkat etmeye çalıştığım şeylerin sayısı da her geçen gün işi öğrendikçe artıyor. Ne kadar fazla öğrenirsem o kadar fazla bu hatalardan kaçınmaya çalışırken yaratıcılığımdan gidiyor. Tiyatro yapmak haricinde neredeyse sanatın her ana dalıyla ilgilenmeye çalıştım. Dans, müzik, resim olarak yaptığım şeyler hep böyle dallandı, budaklandı. Müziğin tarzlarına bölünmesi, dansın da öyle. Resmin ise güzel sanatlarını okuyup, zamanla bir şekilde videografer olup, mesleğimin aniden art direktörlüğe gelmesi ve bilgisayar başında tasarım yaparak, görsel bir şeyler üreterek para kazandığım bir pozisyona kadar getirdi beni sanat. Şimdi o 17 yaşımdaki hale bakıyorum ve şu anki halime bakıyorum. Mesela bak, bir iki kere heceler tekrarlar gibi oldum. Bu tarz buna benzer bilimum şeyleri yaptığımda yapmaktan çekinmeyeceğim çok şey oluyordu. Çünkü bunların ne kadar rahatsız edici olabileceğini düşünemiyordum. Aynı şekilde çöpten sayabileceğim onlarca müzik parçası yaptım, ürettim. Üretip yayınlamaktan çekinmiyordum. Çünkü müzik hakkında bir bilgim yoktu. Bilgim olmaya devam ettikçe müzik üretesim gelmiyor. Çünkü yaptığım hatalar gözüme batıyor. O hataları yapmamak için elimden geldiğince eleyici olmaya çalışıyorum. Ve ne kadar mükemmeliyetçi olursam o kadar az üretiyor oluyorum. Yani sonuç olarak genel tabloya bakıldığı zaman yaptığı bir sürü projeyi, ki normal insanlara kıyasla çok sorumluluk sahibi biri gibi gözüküyorum arkadaş çevremde, ama benim hedefime göre, benim kafamın içerisinde birçok projeyi yarım bırakmak zorunda kalan bir adam var. Podcast Türkiye içine dahil. Bu podcast'i mesela şu anda yayınlama amacım tamamıyla bir tweet atmak gibi. Bir amacı yok aslında yani. Sadece gelen yorumları değerlendirmek iyi olabilir. Yani insanların fikirlerini almak için güzel bir platformdu burası eskiden. Buradaki insanlar, ya bir de hala yeni abonelerin gelmesi, kanal kapalıyken sadece adından ötürü olabilir. Aktarmak istediğim, anlatmak istediğim çok şey var ama başta anlattığım konu yüzünden yani istediğim gibi hiçbir zaman istediğim gibi olmayacak. Hani gönlümde büyük projeler var. Aslında işte bir konsept oturtsam, o konsepte dayalı güzel bir düzenek, düzenli paylaşımlar, büyüme, analiz, SEO'cularla birlikte çalışma falan filan, bunların hepsini istiyorum aslında. Yapabilecek kabiliyet de var bende. Fakat işte o hatalardan korkma mevzusu gerçekten aşılması zor bir durum. Ne kadar çok bilgin olursa o kadar hata yapmaktan çekinir bir hale geliyorsun. Bu bahsettiğim sanat dallarında toyluğum boyunca ürettiğim işler beni bir şekilde hayatta bir yere taşıyor hep. Yani bunu bu kadar konuşmamın sebebi de bu. İşte ne kadar iyi olursan üretkenliğinin azalması durumu kişinin kendisi için zararlı bir olay. Alın size kanıt yani. Podcast Türkiye'nin varlığı bile. Yani ben şu anda podcast attığımda 300-500 bile olsa 1-2 kişinin fark edecek olması bir kanıttır yani. Burada Podcast Türkiye'de baştan aşağı toylukla birçok kötü iş gördünüz. Buna rağmen destek verdiniz. Hatta size ben itiraf ediyorum fanboy gibi davrandığımız bir süre bile oldu. Bize destek veren kitleye doğru davranmadığımızı düşünüyorum ben zaten. Şimdi olsa aynı şekilde davranmazdım. Fakat şimdi olsa öyle yapmayacağım çok şey var. Belki şimdi olsa Podcast Türkiye bile kurulmazdı. Ama ileriye dönük bu silmeye meyilli olduğum podcast'i yapma sebebim de söylediğim gibi şu anda boş bir akşamım var ve o boş akşamda buradaki birkaç arkadaşımla konuşmak ve bilgi alışverişi. Şahsen aslına bakarsan son bir yılda kafamı kurcalayan en büyük mevzu mutlu olmanın yolunu bulmaya çalışmak. Çünkü bir şeyden eminim ki yani mesela sizi mutlu edebilecek şey maddi olabilir, manevi olabilir. Yine her şey kafanın içerisinde bitiyorken, çünkü hani sonuca odaklı bir şekilde düşünürsek, para kazanmak istiyorsun, çok para kazanmak istiyorsun, para kazanıyorsun. Hayat boyu uğraşıyorsun, para kazanıyorsun. Ama bir gün ne bileyim bir havuzunda, bir deniz yatağının üstünde yatarken içinden bir ses sana bu mu, bunun için mi 45 sene bu muydu diyebiliyorsun. Aynı zamanda belki de bir 5 aydır uğraştığın bir şey, bir ne bileyim yine maddi bir örnek olacak ama bir topladığın bir koleksiyon parçası, aylardır beklediğin bir paket, bir hediye, bir şey, bir gelen bir sipariş mesela, ya da bir hayvanının doğum yapması gibi bir mevzu seni 45 senelik çalıştığın, yaptığın hesaba göre sana katması gereken mutluluk mevzusundan çok daha ileri bir boyutta mutluluğa taşıyabiliyor. Mutlu olmak için öküz gibi çalıştım. Ben gencinden yaşlısına, dindarından siyasisine, cahilinden kültürlüsüne, fetişistinden, biseksüelinden, heteroseksüelinden, dümdüz adamdan, herkese gösterip kimseyle yatmayan, kimseye vermeyen ama vermek isteyen, buna rağmen vermeyen, kezbanından, elinde tesbihiyle arabasının altına neon taktırdığında vajina üstünde anal seks yapacağını düşünen, kekosuna hatta ve hatta sadece kurgu ürünü süper kahramanların süper kötü düşmanlarına kadar herkes mutlu olmak için bir çabanın içerisinde, bir aksiyon halindedir. Önemli olan koyduğun hedefe yürürken yürüyor olmaktan bir haz almak ve bu aldığın hazza odaklanıp yaşadığın anın tadını çıkartabilmek önemli. Bölümün adını Orta Doğu ve Balkanların en şanssız adamı 3 koyuyorum. Sebebi öncelikle ilk ikisinin olması. Diğer sebebi de yaşadığım talihsizliklerin farkına varmama rağmen demin bahsettiğim mutlu olmak yolunda aksiyona girme çabamdan keyif alıyor oluşumun altını çizmek arkadaşlar. Bu kadar zaman geçti. Yine başıma gelmeyen kalmadı. Karmaşık ilişkiler içine girdim çıktım. Başka bir ilişki kurup iyi noktalara getirdim. Sanat dalında yine bir şeyler yapayım dedim. Uzmanı olmadığım işlere burnumu soktum. Ama tabii sokarken böyle söylenildiği gibi olmuyor tabii. Olabildiğince motivasyonunu yüksek tutup pozitif bakmaya çalışıyorsun her şeye. Ama en nihayetinde şunu öğrendim. Arkadaş çevremce tek adamcılık mantığım yerden yere vuruluyor. Ya 10 arkadaşım varsa ikisi veya üçü proje yönetiminde veya en basitinden hani demin dediğim gibi aksiyon diyelim. Aksiyon içine girerken emir komuta zinciri misali tek adamın birçok şeyin başında olması konusunda benim mantığıma yatıyor oluşu diğer 7 kişi tarafından topa tutuluyor. Ama buna rağmen ben fikrimi değiştiremiyorum. Çünkü bugüne kadar ne başardıysam tek başıma kalkışıp sıkıntıların, sorunların üstesinden gelebilmek için her taşın altına elimi tek başıma koymayı göze aldığım zaman bir şeyler başarabiliyor pozisyonuna geldim ve ne zaman bu tek başınalık mevzusunu bir kenara bırakıp organize olarak bir şeyin altına imza atmaya çalışsam bir yerlerden bir şekilde hep bir patlak verdi. Aylarca emek verdiğim, uğraştığım, üzerinde hayaller kurduğum, benim için çok değerli olan şeyleri bir gecede aniden hiç beklemiyorken kaybettiğim de oldu. İnsanın başına ne geliyorsa insan yüzünden geliyor. İnsan olmadan da olmuyor ama şunu da düşünmek lazım. Hani insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de derin düşünceyle organize olmak. Yani birlik, beraberlik. Tam burada da benim tek adamcılığım birazcık yanlış anlaşılıyor. Ben sadece bir savaş alanına bilinçsizce salınan 20 bin askerin başında bir komutan olmadan başarısız olabileceğini deneyimleyerek öğrenmiş biriyim, o kadar. Tabii betimleme yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Azıcık meraklısını anlatmak gerekirse, takip edenler olsun. Kendi özel kanalım kapandığı için bu fikir alışverişi tadındaki podcast'i Podcast Türkiye'ye atmak durumundayım. Onun haricinde zaten Spotify, iTunes falan, Anchor isimli benim gibi bu işten para kazanmak derdinde olmayan biri için muhteşem olan dağıtım aracı aplikasyonlar sayesinde o platformlara da düşecek. Kanalımın neden kapandığıyla alakalı da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kısaca ben insanların yüklemesi bedava olmayan bir programı yükleyebilmelerine vesile olayım dedim. Bir yandan herkes gibi eğitim tutorialı yaparken bir yandan bu tutorialları izleyip de ya keşke bu programı yüklesem ama nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum diyen insanlara bir çözüm olsun diye zaten internetten bulabileceği linkleri onlara bakın burada var tarzında imkanlar sağladım. Bunu gören eğitimini verdiğim program sahibi şirketler tabii ki bu durumun önüne geçmek istedi ve kanalım hakkında ihtarda bulundular. YouTube'un da bir raconu var. 3 kere bu ihtarda bulunduğu zaman herhangi bir şirket kanalını süresiz kapatırım diyor zaten. Burada bana yapılmış çok büyük bir haksızlık var mı diye soracak olursak 3. ihtar tamamıyla yanlıştı. Çünkü sadece bu eğitim videolarından oluşmuyordu kanalım. Ben 2010 yıllarında falan açtım bu kanalı. Yani neredeyse 10 yıllıktı ve insanlar bana e-mail yoluyla ulaşıp bu kanalı benden satın almaya çalışıyordu. Bu konuda da kafanızda şimdi bir iki soru işareti çıkacak. Şöyle açıklayayım. Bu adamlar insanlardan böyle uzun süre önce açılmış kanalları satın alıp başka şirketlere satıyorlar. Bu şirketler de kanal adını değiştiriyor. Kendi içeriğini yüklüyor içine. Kanal yeni bir kanal olmadığı için üzerinden para kazanma durumu veya bazı büyük şirketlerle partnerlik oluşturma konusunda rahat etsinler diye böyle bir ticaret işi yapmaya çalışıyorlar. Ben bunlara da satmadım kanalımı. Çünkü şöyle bir eksi yönü de var. Mesela Podcast Türkiye'yi de istiyorlar. Onlara da vermiyorum. Sebebi şu, önceki videoları gizleyemiyorsun veya silemiyorsun. Bu kanalın durumunu şirketlerin istemeyeceği şekle büründürüyor. Ben satmıyordum fakat yani 2010'dan bu yana yüklediğim içerikler vardı içinde. Bu yaptığım eğitim videoların elimde bu şekilde ne bileyim kanalın kapanmasına yol açacağını bilseydim hiç eğitim videosu yapmazdım zaten. Ya da yapacaksam da ne bileyim bilmiyorum ya, insanların yüklemesi gerekiyor programı ve şirketin, şimdi adını hiç vermek istemiyorum ama müzik, rapçilerin falan yaptığı, en çok kullandığı müzik programı ne diye Google'a yazarsanız zaten çıkar. Ya böyle bir şirketin varsa torrente falan ne bileyim saldıracaksın. Programın nasıl kullanılacağını öğretmeye çalışan bir adam nasıl yükleneceğini anlattı diye o adama saldırmamalısın. Çünkü en nihayetinde benim içeriğim onlara pozitif dönüş sağlıyordur. Neden? Çünkü programın çok pahalı ve programı kullanan herkes önce bir bedava para vermeden programı korsan yollarla edinip programı öğrenip eğer büyük bir prodüktör olurlarsa o zaman gidip programa para vermeyi düşünebiliyorlar. Dolayısıyla bence uzun vadede bu şirketin bana yapmış olduğu bu durum bilmiyorum faydalı değil. Benim yaptığım müziklerin toplamından daha fazla tıkalıyordu eğitim videolarım. Ama böyle bir şekle geldi işte. Ama açıkçası ben de birazcık üzülüyordum çünkü bu podcast gibi değil arkadaşlar. Mesela bu podcast'te konuşuyorum ve ses editi yapıyorum. Doğru. Ama mesela bu aylarımı almıyor. Zamanında mesela onu yapıyordum. Atıyorum bir ay sürüyordu bir bölümü yapmam. 45 dakikalık bir bölümü yapmam bir ay sürüyordu. Ama gerçekten uğraşıyordum. Ve hala daha o bölümleri mumla aradığını söyleyen insanlar var bana Podcast Türkiye'den. Gel gelelim kendi kanalıma yaptığım bazı müzik işlerini bir aydan da uzun süre üzerinde uğraşıp atıyordum. Fakat herhangi bir PR veya ne bileyim tanıtım kampanyası ile ilgili hiçbir çabam olmadığından sadece eş dost izliyordu. İlk başlarda size şöyle gelebilir arkadaşlar. Bu eş dost mevzusundan faydalanabilirsiniz. Bu size yetebilir. Ama üzerinden 3-5 sene geçince insan böyle bir gerçekten hiçbir şey yapmadan bir şekilde peşine milyonları kuyruk etmiş insanları kıskanmıyor değil. En azından birkaç bin şu yaptığım emeğin karşılığını bana verse sadece bir yorum atarak, like atarak deme pozisyonuna geliyor. Bu da beni üzüyordu. Dolayısıyla kanalın kapanması adeta bir hastalık gibi. Kanal ölmesin diye kendimi aylar süren değerli içerikler üretirken zamanımın boşa akmasına bir dur demiş oldu. Bu da beni psikolojik açıdan bir rahatlatmadı değil. Ama tabii ki şimdi internette kimseye gösteremediğim, sadece benim arşivimde olan, yani harici diskimde olan 150'ye aşkın projeyi nereden nasıl ne yapsam da sadece öyle benim art diskimde durmasa insanlara tekrar gösterebilmek için halka açık bir yerde tutsam hiç bilemiyorum. Ama hayırlısı be gülüm. Her şerde bir hayır var derler. Kanalın kapanmasıyla başıma yine güzel bir şey de geldi. Ama onu anlatmadan önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şu şekilde motivasyonu olan insanlara hayranlık duyuyorum bak. Her şerde bir hayır vardır açısından o bardağa bakabilen insana gerçekten hayranlık duyuyorum. Sebebi ne biliyor musun? Ben kendim açık konuşmak gerekirse böyle bir şeye hiç inanmıyorum. Neden öyle bir şey olsun ya? Sorun bende mi? Bana bunu söyleyin. Misal veriyorum, kötülerin ahirette hesap vereceğini düşünmüyorum. Ya da en basitinden karma denilen şeye inanmıyorum. İnanmak isterdim ama çok isterdim. Çünkü hayranlık duyma sebebimin altında da şu yatıyor. O insan kendini öyle bir motive edebiliyor ki birçok konuda inandığı durumlar gerçek olmaya başlıyor. Çünkü inandıkça adapte oluyorsun. Adapte oldukça çevrendekiler de senin motivasyonundan bir parça kazanım sağlayıp seni olmak istediğin yerlere getirmeye başlıyor. Buna inanıyorum. Dolayısıyla bu motiveye de sahip olabilmek benim için paha biçilemez güzellikte bir şey. Ama bunun da bilincinde olmak insanı bir tık düşürüyor işte. Neyse, ufak bir sesini bir daha açayım. Hafif bir konu, bu konuda bir düşüneyim. Sonra şu hayırdaki şeri anlatayım. Susamam. Kanal kapandıktan sonra YouTube'a bir düşüngeç yazdım. Şimdi 10 senedir oraya adımı yazıyorum. Veya adım dediğim bu kelimeyi diyeyim. Orada ite kaka yaptığım bazı şeyleri görüyorum. Bu bile beni rahatlatıyor. Ama o güne kadar bir kapandı bir buhran. Kapanmadan önce tüm videoların bir screenshot'ını aldım. Bir listesinin. İsmi cismi tarihleriyle bende olsun diye. Neyse işte yazdım adımı. Yok onlar. Dışarıya yaptığım bir iki iş var. Ki onlar da bana yetersiz gelenler. En nihayetinde bir tane kanal buldum. İsmi Dur Biraz Düşüneyim'di. Benim gibi adını pek duyuramamış no name sanatçılar müziklerini yapmışlar. Adamlar da paylaşmış. Ama buna benzer kanallarda şöyle bir durum vardır. Benim daha önce çalıştığım dağıtım şirketi adı altında olan kanalların yaptığı dağıtım benim zaten evimde, odamda, bilgisayar başında yapabileceğim bir dağıtımmış. YouTube'a yüklemek. Bunun haricinde benim bir dağıtım şirketinden beklediğim şey adı üstünde içeriği dağıtıp içerikten kar sağlamak. Anlaşmada yüzdesi neyse. Ama şu anda günümüzde olan çok büyük olduğunu düşündüğünüz müzik dağıtım şirketlerinin YouTube kanallarındaki abone sayılarının 10'da 9'u bot olmakla beraber bu 10'da 1'ine de sadece bildirim gitmesini umarak sanatçıdan alıp altına etiket koyup işi yüklüyorlar. Bu gördüğüm kanal konsept aynı olmasına rağmen, yani müzikleri sanatçılardan alıp kendi kanalında paylaşmak konsepti aynı olmasına rağmen nedense etkileşimi, trafiği pek bir fazlaydı. Ben de şaşırdım. Ulan her videonun altında normalde işte 900K abonesi olan büyük sanatçıların içeride olduğu bir YouTube kanalından neden daha fazla etkileşim alıyor diye merak ettim. Sonradan anladım ki adamlar kendilerine sıcak ve samimi bir ortam yapmış. Kanalın dinleyici kitlesi, kanala giren insanların bir eleme sisteminden geçerek kanala girdiğini bildiklerinden gelen her sanatçıya mümkün mertebe dostane davranıp destek veriyorlar. Bu çok değerli bir şey. Bir. İkincisi, kanal sahipleri ekstradan Spotify ve iTunes gibi platformlarda çalma listeleri hazırlamışlar. Ünlü müzisyenlerin de içinde bulunduğu bu tanıdık şarkılardan oluşan çalma listelerin arasına bu yeni sanatçıları ekliyorlar ve Spotify'dan dinleyen bir dinleyici abone olmuş olduğu bu çalma listesini çalarken tık diye geliyor, bu yeni kişiyi de dinlemiş oluyor. Otomatik ona geçmiş oluyor. Dolayısıyla eğer müziği severse YouTube veya Instagram gibi platformlarda da sanatçının adını aratıp ona destek sağlayabiliyor. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir yöntem. Açıkçası birazcık kıskandım. Kanalın arkasındaki isme ulaştım, konuştuk, arkadaş olduk. Hayli sıkı bir karakteri var. Ben de kanalı iyice analiz ettim. Kendi kanalım olmadığı için de yeni ve oraya uygun olan bir projeyi elimden gelenin en iyisi şeklinde yapmaya, icra etmeye çalıştım, hazırladım. Şubat ayının ortalarında yayına geçmesini planlıyoruz. Projenin adı Aklımdasın. Bu podcast'i dinlerken siz yüklenmiş midir, yüklenmemiş midir bilemiyorum. Ama eğer buradaki 7000'e yakın abonelerden biriyseniz ve benim de yaptıklarımı birazcık hakimseniz, bu konularda ne kadar özen göstererek çaba sarf ettiğimi biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bir bakın derim. Buradan da Dur Biraz Düşüneyim isimli kanal sahiplerine sonsuz sevgimi, saygımı ve selamımı iletiyorum. Gelelim bir hazırlık sonucu elimde olmayan ama aklıma gelen aktarabileceğim diğer konulara. Aslında bir konudan çok rahatsız olurum. Gereksiz tavsiyeden inanılmaz rahatsız olurum. Herkesin her konuda bir fikri var anasını satayım. Özgüvenle alakalı bir çizelge gördüm internette. Bir konu üzerinde bildiklerinden ne kadar şüphe duyuyorsun, uzmanlığına dair özgüvenin ne kadar oluyor bunu anlatıyor. Çizelge şöyle ilerliyor. Konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, sıfırdasın. Bir şeyler öğrenmeye başlıyorsun. Özgüvenin aniden tavan yapıyor. Bir süre o tavan boylarında ilerlerken bir şeyler öğrenmeye devam ettikçe özgüvenin hızla aşağı düşmeye başlıyor. Ve sen o sırada bir şeyler öğrenmeye devam ediyorsun. Uzmanlaşmaya başladığında ise iyice bütün özgüvenin aşağı düşmüş oluyor ve o konu hakkında neredeyse hiçbir şey konuşmuyor falan oluyorsun. Uzmanlığın yerine oturduğunda çizelge yükselmeye başlıyor ve bir vakitten sonra da standart tek düze bir yerde devam etmeye başlıyor bu çizgi. Ama her türlü konu hakkında yeni bilgi sahibi olmaya başlayan insanlara kıyasla %25 falan özgüven sahibi oluyorsun. İşin uzmanı olmana rağmen. Burada altını çizmek istediğim konu şu. Özellikle müzik konusunda bu bahsettiğim çizelgede başlarda olan insanlar çok. Yani mesela atıyorum bir roket bilimi gibi değil. Roket bilimi hakkında atıp tutamıyorsun. Konu hakkında hiçbir fikrin olmuyor. Tabii bahsettiğim genel insanlara baktığımızda. Dolayısıyla o çizelgenin en başındaki gibi sıfırda oluyor her şey. Özgüvenin olmuyor. Konu hakkında da atıp tutmuyor oluyorsun. Ama müzik öyle değil. Müzikte bu genel kitle, hani şu özgüvenin tavan yaptığı ve yargı dağıttığın yer var ya, herkes de neredeyse öyle. İki notayı mırıldanabilen insanlar kendini müzik dehası zannediyor. Ve ben şu anda belki biraz fark etmişsinizdir, o uzmanlık alanına gelmeden önce özgüvenimin neredeyse dibe vurduğu ama uzmanlık alanımın da başladığı, hafif hafif yukarıya kalkmaya başladığı noktada hissediyorum kendimi. Sevmediğim bir müzik olduğu zaman dışarıda, artık o an dinlediğim o müziği ne kadar sevmediğim hakkında konuşamaz haldeyim ve yaklaşık bir senedir bu haldeyim. Ama bundan 4-5 sene önce resmen müzik terörü yaptığımı hatırlıyorum. Şu müzik şöyle olmaz, bu müzik böyle olmaz, o öyle mi okunur? Veya en basitinden rap nasıl olur, nasıl olmalı gibi birçok kaygılarım ve çevreye aktarmaya çalıştığım fikirlerim vardı. Müzik konusunda daha fazla şey öğrendikçe, ki ben sizi temin ederim müzik konusunda öyle çocukluktan gelme bilgi birikimi olan bir adam değilim. Müziğe 19 yaşında, 20 yaşında, hatta 21-22 sularında aktif olarak icra etmeye başlamış biriyim ki müzik dalı için gerçekten geç bir yaş bu. Dolayısıyla benim kulağım o kadar güçlü değil. Bundan 2 sene öncesinde ilk defa müzikle alakalı sıradan insanların bilmediği şeyleri öğrenmeye başladığımda, bakın ama 2 sene öncesinde diyorum, ondan 2 sene de geriye gidersen yine ben bir şeyler yapıyorum fakat o özgüvenin tavan olduğu yerler. Üstünden 2 sene geçiyor ve bu atıp tutmalarım da azalıyor, Allah azalıyor. Neden? Çünkü anlayabiliyorsun abi. Kötü bir iş gördüğünde neden kötü olduğunu, neden hatalarla dolu olduğunu anlayıp empati kurabiliyorsun. Ve o dakikada dinlediğin şeyle alakalı, abi belki ben de onun yerinde olsam ben de öyle yapmak zorunda kalırdım diyebileceğin noktalar oluyor. Bu sadece az konuşmaya başlamanın nedenlerinden bir tanesi. Yani mesela 2-3 tane şiiri olan adam beste yapmak konusunda kendini çok iyi bir noktada hayal edebilir. Şu dakikada ben bunun farkına vardım. Kendimi o tavan noktasının %25'ine sabitleyebilmek için en azından 1-2 senelik daha yolum olduğunu düşündüğümden dolayı şu sıralar sevmediğim bir müziği duysam bile artık okey dediğim noktadayım. Bundan bir sene öncesinde bile yani ufak ufak yapıyordum. 3-4 sene öncesinde rap müzikle alakalı şöyle düşünürdüm. Yani hip hop kültürü, rap iç içedir. Hip hop kültürünün içinde olmadığı bir şeyi nasıl böyle tekno müzik üstüne okurlar? Nasıl şu olur, nasıl bu olur, bu böyle mi okunur, böyle mi söylenir falan filan diye böyle. Sonra işte üstünden bir zaman geçti. Kendimi o eleştirdiğim noktada bulmaya başladım. Bu da bana bir açıdan bakıldığında ders verdi. Profesyonel iş hayatımda da, insan ilişkilerinde de bu konuyu hatırlayıp özverili olmaya çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bir arkadaşınızın, bir tanıdığınızın, hatta hayatınızdaki üçüncü kişinin bile, yani az tanıdığınız, uzaktan simasını bildiğiniz bir adamın bile hayatına sert bir eleştiri katarken acaba eleştiri yaptığınız konuda bu bahsettiğim çizelgenin neresindesiniz? Bunu bir hayal edin. En azından kalp kıracaksanız da ona göre kırın yani. Bunu bilerek. Zaten ortada bariz bir hata varsa er ya da geç sosyal toplumun getirdiği baskı veya en basitinden evrim benzerliği ile törpülenecek ve yok olacaktır.
Ya moruk kastın he.
Kapatmadan önce son birkaç bir kelam bırakayım buraya. Başta söylediğim gibi bu podcast'i silebilirim. Bir faydası olur mu bana bilmiyorum. Ama bu podcast'ten de şöyle bir fayda çıkarmak istiyorum. Mesela benim şimdi kanalım kapandı. Podcast Türkiye bu halde. Tamam, müzik bir kenarda var ama kendimden de üstüne bir şey söylemem gerekirse performans sanatının da bu dünyada beni en mutlu eden şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Velev Ki isimli nu metal grubu ve kendim de bir şekilde işte sahne almaya çalışmak için çabalarım oluyor. Ama bunun haricinde bu konu veya genel olarak bana önerebileceğiniz şeyler varsa bunu yorumlardan yazmanızı isterim. YouTube'da, yani bunu Spotify'dan bile dinliyorsanız üşenmeyip Orta Doğu ve Balkanların En Şanssız Adamı 3 veya Düşüngeç Podcast yazıp şu bölümün altına mesela benim hayatımla alakalı demin bahsettiğim çizelgeyi de hafiften göz önünde bulundurarak çok da kalbimi kırmadan bir tavsiye vermenizi isterim. Benim için benim aklıma gelmeyen bir şey sizin aklınıza gelebilir. Mesela atıyorum bu sadece müzik veya sahne sanatıyla alakalı olmasına gerek yok. Mesela ya bence eğitim videosu yap ama eğitim videolarıyla alakalı para kazanabileceğin bir siteye yükle. Veya Instagram'dan bir sayfa aç, bu sayfa içerisinde bir ürün satmaya çalış. Ya da müziklerini şu şekle büründür, bu şekle büründür gibi genel anlamda herhangi bir tavsiye verebilirsiniz. Ben tavsiyelere açık biriyim. Buradaki amaç da şu, hani benim aklıma gelmeyen bir şey sizin aklınıza gelebilir. Bu saydıklarım benim aklıma geldi ve ben uğraşıyorum bu konularda zaten. Spor yapmak dahil, yani içinde, o da içinde. Hepsi aklımda. Aklınıza enteresan bir şey geliyorsa söyleyin isterim. Bunun haricinde elbette uzun süre sonra kanalda yorum yapılabilecek, yorumlarını açtığım ilk video, yüklenen de ilk video. Bir like'ınızı veya burada yazınızı alırım. Seve seve. Bir sonraki podcast olur mu bilmemekle beraber umarım tekrar görüşürüz. Ama kesinlikle yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.